Buyurun hocam. Şimdi, akciğer konusunda nasıl başlamak istersiniz?
Evet. Şimdi solunum sistemi organizmamızın çok önemli bir bölümü. Her uzvu, her organı, her dokusu olduğu gibi vücudumuza enerji sağlayacak olan sistemin aslında bir başlangıcı diyebiliriz. Havadaki oksijenin kana geçişini ve dokulara iletilmesine sağlayan bir organ solunum sistemi. İki bölümü var. Bir solunum pompası dediğimiz, yani dışarıdaki havayı akciğerdeki hava keseciklerine ulaştıran sistem, ki bunun içinde bir solunum merkezi var beynimizde. Ve solunum merkezinden solunum kaslarına bu uyarıyı ileten bir sinir sistemi. Solunum kasları, nefes alırken inspiratuar kaslar ve nefes verirken ekspiratuar kaslar. Bunların ardışık olarak kasılmasını, gevşemesini sağlayan bir uyarı sistemi. Ve bu hareketle de havayı akciğerlerimize ileten bir hava yolları, üst solunum yolları, evet. İşte burun, boğaz bölgesi ve trakea dediğimiz ana soluk borusu ve sonrasında bronşlar ve sonunda da binlerce, yüz binlerce hava keseci. Bir insanın akciğerini tam olarak bir yüzeye açabilseniz, bir futbol sahası kadar bir yüzey var göğsümüzde. Hı hı. O kadar harika bir yapı var. Ve bu solunum pompasının akciğerlerin hava keseciklerine kadar taşıdığı havayı, taze havayı, oksijen içeren havayı zarlardan geçerek difüzyon dediğimiz sızma şeklinde kan damarları, ki her keseciğin etrafında bir damar yumağı var, kapiller, evet. Ağ dediğimiz. Burada dolaşan kan eritrositler, yani kırmızı hücreler. Ve bunların içinde de kana rengini veren, kırmızı rengi veren hemoglobin maddesi. Bu madde işte oksijeni bağlıyor. Yani nefes aldığımız hava keseciklerine gelen ve oradan sızma, difüzyon şeklinde damara gelen oksijeni eritrositlerin, kırmızı hücrelerin içindeki hemoglobin maddesi bağlıyor ve kalbin pompalamasıyla bütün vücuda dağılıyor ve dokuların ihtiyacını bu şekilde temin etmiş oluyor. Buna da gaz değişim ünitesi diyoruz. Yani akciğer parenkimine de gaz değişim ünitesi diyoruz. Yani dolayısıyla solunum sistemi bir solunum pompası ve bir gaz değişim ünitesi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bu gaz değişimi oluşunca, yani havadan gelen oksijenli gazı ve oksijeni kana geçirmek ve vücutta kullanılmış olan, açığa çıkmış olan karbondioksit gazında dışarıya gönderme tam tersi yolla, yani o kapiller ağdan yine sızma yoluyla, difüzyon yoluyla hava keseceğine, oradan da nefes vererek dışarı atıyoruz. Evet. İçerideki gaz değişimi ise şöyle: dokulara gitti hemoglobinle, eritrositle oksijen. Orada dokuların ihtiyacı olan oksijeni bırakıyor ve karbondioksit tekrar yüklenerek akciğere dönüyor. Evet. Böyle çalışan bir sistem var ve bu tamamen spontan, kendiliğinden yürüyen bir sistem, otomatize bir sistem. Ve biz aslında normalde vücudumuzun ihtiyacı olan gaz değişimini sağlarken bunun çok farkında olmuyoruz. Solunum merkezimiz uyarıyı çıkarıyor. İşte bu söylediğim sistemlerle gaz geliyor ve atık gazlar da atılmış oluyor. Böylece kendiliğinden çalışan bir sistemle nefes alışverişi oluyor. Bu sistemdeki bazı zorlanmalar, yani mesela fizyolojik olan nefes darlığı dediğimiz şey, daha çok spor yaparken, ağır egzersiz yaparken, evet, daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor vücut. Onun için daha sık ve daha derin nefesler alıp veriyoruz.
Yani sistemin, vücudun ihtiyaçlarına göre, ki 100 trilyon hücrenin, evet, ihtiyacından söz ediyoruz burada.
Tabii.
Vücudun ihtiyaçlarına göre kendini adapte etmesi.
Tabii var. Regüle etmesi, adapte etmesiyle bu şekilde vücudun bütün ihtiyacı sağlanmış oluyor.
Anlık olarak.
Evet, anlık olarak. Fakat bu ilerleyen yaşlarda, yıllarda bir takım bozucu faktörler, yani biraz sonra konuşacağız, özellikle sigara, sık geçirilen solunum yolu enfeksiyonları, işte akciğerlere kaçan bir takım dışarıdan gelen yabancı maddeler, tozlar, irritan gazlar, Bunlar ve bazen reflü dediğimiz, yani mideden asitli mayinin gece uykuda ya da işte zaman zaman akciğerlere kaçması, hava yollarında ve akciğer parenkim dediğimiz gaz değişim ünitesinde bozulmalara neden olabiliyor. Bu olduğu zaman işte kişinin nefes alıp verdiğini fark etmesi ve bu nefes alışverişinde zorluk yaşamasına nefes darlığı diyoruz. Bu istirahat halinde ya da normalde küçük eforlarla olmayan bir nefes alışverişinde artış ve bunu hissetmesi, yani nefes darlığı durumu olduğunda bir bu sistemde bir zorlanma olduğunu düşünmek durumundayız. Bu işte solunum merkezinde eğer bir çalışmada zorlanma olursa, ki solunum merkezi daha çok karbondioksitte yükselme, hı hı, ve kandaki asiditeyi belirleyen pH dediğimiz pH seviyesinde düşmeyle bunu sürekli ölçüyor ve ona göre bu regülasyonu sağlıyor.
Devamlı bir tahlil tetkik yapıyor değil mi?
Evet, çok sürekli. Sürekli
böyle bir düzeyde bir tahlil süreci var devamlı.
Ve ona göre de regüle ediyor, değiştiriyor. Yani solunumu daha da hızlandırıyor, derinleştiriyor vesaire, bunun gibi. Burada bir aksama olduğu zaman, ki beyinde, yani solunum merkezindeki aksamalar ya bir takım zehirlenmelerle olabilir, hı hı, ya bir takım işte ilaç etkileriyle olabilir. Orada hassasiyetin azalması, hı hı, yahut da kronik hastalarda mesela KOAH dediğimiz amfizem ve kronik bronşit, ağır astım, bu tür hastalarda oksijen yavaş yavaş yıllarla seviye düşüyor ve karbondioksit hafif yükselmeye başlıyor. Hı hı. Ve o merkezdeki, solunum merkezindeki o eşik yükseliyor. Yani, hı, duyarlılık azalıyor. Evet. Bir de aşırı şişmanlarda uyku apne sendromu dediğimiz bir şey var. Bu da yine solunum merkezindeki duyarsızlaşma ve uykuda da nefes yollarının kapanmasına, üst solunum yollarının kapanmasına bağlı solunumda aksamayı getiriyor. Evet. Ki bu ertesi güne bir nefes darlığı şeklinde yansıyabiliyor.
Yani burada asıl olan anlattığınızdan bu çıkıyor sonuçta. Akciğerlerin bir bütün bir sistem olduğu, işte bu kaburgaların arasındaki o kasların nasıl çalışacağını, hangi ritimde çalışacağı, ne kadar sıklıkla kasılıp gevşeyeceklerine varıncaya kadar, diyafram da yine aynı şekilde, komple nasıl çalışacağı, beyin sapındaki o karbondioksit sensörleri tarafından
yönetiliyor. Solunum merkezi dediğimiz yerden
yönetiliyor. Evet. Artı bir de tabii şey de var. Akciğerlerin üzerine basınç sensörleri de var.
Tabii.
Solunumun ne kadar derinleştirilmesi gerektiği de buradan yönetiliyor. Basınç sensörlerinden gelen bilgi dahilinde yine o beyindeki solunum merkezi tarafından ayarlanıyor bu derinlikte solunum derinliği.
Yani uyarı, feedback, yani geriye dönüş, bu şekilde senkronize çalışan bir sistem söz konusu. Solunum pompası demiştik. Solunum pompası içerisinde işte solunum kasları, inspiratuar kaslar, sizin de söylediğiniz gibi diyafram ana solunum kası. Solunumun %60 işini yapıyor. Diyafram karın boşluğuyla göğüs boşluğu arasındaki kas zar tabakası. Kasılıp da aşağı doğru indiği zaman karına doğru göğüs boşluğunu genişletiyor ve göğüs içerisine havanın çekilmesini, aspire edilmesini, havanın akciğerlere dolmasını sağlıyor.
Bir vakum oluşturuyor.
Bir vakum oluşturuyor. Aynı zamanda inspiratuar kaslar dediğimiz interkostal, yani kaburgaların arasındaki kaslarda yine göğüs kafesini dışarıya öne doğru kaldırarak yine içeride bir negatif basınçla bir aspirasyon gücü oluşturuyorlar ve hava akciğerlere doluyor. Buradaki aksamalar kas hastalıklarında, yani miyoneural plak hastalıkları dediğimiz, yani bir takım miastenia gravis gibi ya da ALS dediğimiz bir takım kas hastalıklarında da solunumda sıkıntı yaşanabiliyor. En sık bizim ilgilendiğimiz, gördüğümüz olay daha çok iletici hava yolları hastalıkları. Bunların başında daha genç yaşlarda başlayıp da bütün yaşamı etkileyebilecek astım gelebiliyor. Ki astımla alakalı daha çok alerjik nedenler var. Üst solunum yolları etkileniyor ve aynı şekilde alt solunum yolları da etkileniyor.